Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü idi. Bu vesile ile uzun süredir yapmamız gereken ama hep kaçındığımız bir tartışmaya girişti en azından bazılarımız. Bu tartışmada Osmanlı Devleti'nin monarşik yönetim biçiminin sonlandırılarak yerine egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu iddia eden Cumhuriyet rejiminin kurulmasının yeterli olup olmadığı idi. Yani bir rejimin monarşi veya cumhuriyet olması mı daha önemli, yoksa demokrasi ile yönetilip yönetilmediği mi diye basitleştirerek sorabilirim bu soruyu. Birçok kişi cumhuriyeti adeta demokratikliğin yeterli şartı gibi görüyordu. Birçok kişi de dünya yüzünde adı cumhuriyet olduğu halde diktatörlükle yönetilen, adı kraliyet olduğu halde demokrasiyle yönetilen devletleri hatırlayarak bunun böyle kestirme yoldan cevaplanamayacağının farkında idi. Ancak resmi tarihin koşullandırdığı zihinlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan Cumhuriyet'i eleştirmek sanki Osmanlı rejimini güzellemek anlamını taşıdığı için bazıları bu tartışma hep öteleniyordu. Umarız bir başlangıç olmuştur ve ilerler buradan bu konuşmalar. Cumhuriyetin demokratikleşmesi meselesini ben de çeşitli programlarda, çeşitli bağlamlarda ele almış biriyim. Bu sefer de Osmanlı Devleti'nin en azından son dönemlerine damgasını vurmuş bir tartışmayı sizlere tanıtmak istiyorum. Bu Prens Sabahattin'in müellifi olduğu Ademi Merkeziyetçilik Fikriyatı. Bu tartışma aslında Osmanlı Devleti'nin siyasi açıdan merkezileşmesine karşı olan bir kişinin değil, aksine siyasi birliği sağlamak için idari açıdan merkezileşmekten mümkün olduğunca kaçınması gerektiğini düşünen bir fikriyatın başlığı. Adem Arapçadan geçmiş dilimize, yokluk anlamına geliyor. Böylece ademi merkeziyet, merkezin yokluğu, merkezsizlik diye çevrilebilir. Buna eş değer başka sözcükler de var literatürümüzde. Örneğin Yunanca'dan, Fransızca'ya oradan bize geçmiş otonomi ya da yine Arapça'dan geçmiş muhtariyet ve nihayet Öztürkçe özerklik terimleri de bu konunun terimleri. Prens Sabahattin ve Ademi Merkeziyetçiliğe geçmeden önce kısaca bir evveliyatına bakmak istiyorum bu fikrin. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti merkezi bir devlet olarak kuruldu ama sınırları genişledikçe imparatorluğun uzak bölgelerinde yerel yöneticiler, yerel kanunlar, gelenekler göz ardı edilmeden merkezi yönetimle yerel unsurlar ve bu kurumlar bir hemhal edilerek, öyle diyeyim, melezleştirilerek kendine özgü bir yönetim modeli geliştirilmişti. Kuzey Afrika'da işte Garp Ocakları'nda veya Hicaz'da, Yemen'de, hatta Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, daha sonra Balkan topraklarında ve Kürdistan dediğimiz coğrafyada özerklik diye bugün tarif edebileceğimiz bir yönetim, gevşek yönetim modeli egemendi. Fakat Osmanlı İmparatorluğu Batı ile karşılaşmalarında hezimetlere uğramaya başlayınca ve imparatorluk ne sanayileşme, ne tarım, ne işte kültür, sanat, mimari gibi diğer alanlarda Batı'da meydana çıkan işte veya orada gözlemlenen gelişmelere ayak uyduramaz hale gelince bu devleti bir ıslah etmek lazım fikri ortaya çıktı ve iş idari yönetimden başlatıldı. Bu açıdan Tanzimat dönemi dediğimiz dönemde biliyorsunuz Tanzimat Fermanı, arkasına İslahat Fermanı ve bu fermanların mimarı olan işte Mustafa Reşit Paşalar, Ali Paşalar, Fuat Paşalar gibi bürokratik kadrolar eliyle imparatorluk tekrar merkeziyetçiliğe doğru çekildi. İşte vilayet sistemleri, hukuk sistemleri, ceza sistemleri, çeşitli kanunlar yolu ile o görece özerk muhtar bölgeler kontrol altına alınmaya çalışıldı ve bu Tanzimat modernleşmesi ilginç bir şekilde Yeni Osmanlılar adlı o entelektüel grubun en çok karşı çıktığı uygulamalar oldu. O grupların bir üyesi olan Namık Kemal örneğin Hürriyet gazetesindeki bir yazısında Tanzimat öncesinde örneğin taşrada bir köprü yapmak icap ettiğinde halkın buna karar verdiğini, ardından inşaat için gereken parayı arasında topladığını, ardından işte ekiplerini oluşturup inşaata başladığını, ancak Tanzimat sonrasında böyle basit bir inşaat işi için bile İstanbul'un merkezin onayını almak gerektiğini, dolayısıyla devletin giderek hantallaştığını, işlerin doğal akışında gitmediğini söylemişti. Hatta şikayetini şu cümlelerle veciz bir şekilde aktarmıştı. Bab-ı Ali kanun yapıyor, Bab-ı Ali hükmediyor, Bab-ı Ali icra eyliyor, icraata yine Bab-ı Ali nazır oluyor. Padişah desek Bab-ı Ali anlaşılıyor, kanun desek kezalik, yani yine böyle, meclis desek, mahkeme desek yine, ahali desek hiçbir şey anlaşılmıyor. Evet, Tanzimat dönemini 2. Abdülhamit'in istibdat dönemi takip etti ve 2. Abdülhamit'in yine ipleri elinde toplama çabaları başka grupların tepkisiyle karşılaştı. Bu sefer onların adına Jön Türkler dedik. Jön Türkler adını Batı basını verdi onlara ama ilk ne diyelim Müslüman Türk'ü muhalifler. İlk hücre İshak Sükuti, Mehmet Reşit, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, Hüseyinzade Ali tarafından Fransız İhtilali'nin 100. yıl döneminin kutlandığı 1889 yılının Mayıs ayında İstanbul'da Mektebi Tıbbiye-i Askeriye'de kurulmuştu. İlk adı İttihad-ı Osmani olan bu gizli cemiyetin hedefi halkın temel hak ve özgürlüklerini gasp eden istibdat yönetimini sonlandırmak ve imparatorluğun dağılmasının önüne geçmekti. İttihad-ı Osmani ve Avrupa'da faaliyet gösteren diğer muhalifler 1889 ve 1895 arasındaki bir tarihte Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adı altında birleştiler. Kısa süre içinde Paris, Cenevre, Selanik, Kahire, Londra, Napoli gibi merkezlerde şubeler açan örgüt, önceleri Mizan, Meşveret, Osmanlı, Kanun-ı Esasi, Basiretül Şark, Hak, İçtihat gibi yayın organları aracılığıyla sadece fikir faaliyetlerinde bulunuyordu. Bu yayınlarda en çok yazan kişiler Türk kökenli Ahmet Rıza, Ümit Müstear ismini kullanan Rum Aristidi Efendi, ilk Osmanlı Meclisi'nde Katolik Suriye mebusu olan Halil Ghanem Efendi, Ermeni Anem Giyan Efendi ve bir Türk dostu takma ismini kullanan Selanikli Yahudi Albert Fua idi. 1902 yılında Abdülhamit'e muhalif bu güçler Paris'te bir kongre gerçekleştirdiler. Birinci Jön Türk Kongresi'ne Osmanlı halklarını temsilen 60-70 kadar kişi katılmıştı. Kongrede İngiliz tipi liberalizme yakın duran Prens Sabahattin kongre başkanı seçildi. Ermeni Ahoranyan ve Rum Satüs ise yardımcılıklarına getirildi. İşte bu noktada biraz geriye gidip kongre başkanımız Prens Sabahattin'i sizlere tanıtmak istiyorum. Mehmet Sabahattin asıl adı. 1879 yılında İstanbul'da doğmuş. Babası Halil Rıfat Paşa'nın da oğlu, damat diye Başkan Mahmut Celaleddin Paşalardan ayrılmak için damat denilen bu önemli şahsiyet. Annesi Abdülmecid'in kızı, 2. Abdülhamit'in de üvey kardeşi olan Seniha Sultan. Sonuçta Mehmet Sabahattin'in 4 dayısı padişah olmuş, dedesi, babası padişah damadı olmuş. Anne tarafından da Osmanlı hanedanına mensup olduğu için Sultanzade unvanına sahip doğuştan. Ancak bunu kullanmamış. Onun yerine Batılıların kendisine verdiği prens unvanını tercih etmiş. Kardeşi Ahmet Lütfullah ile birlikte babasının eve getirdiği önemli ilim adamlarından özel dersler alarak bir batılı gibi yetiştirilmiş. Özellikle doğa bilimlerine çok ilgi duyuyormuş Mehmet Sabahattin. Fransızcayı ana dili gibi çocuklukta öğrenmiş. Daha 20 yaşında iken Lamartin'den Joseli adlı bir eseri Türkçe'ye çevirmiş. İbni Haldun'un Arapça metinlerinden tercümeler yapmış daha bu genç yaşında. Yine eğitimi sırasında biyoloji, kimya, tıp alanlarında dersler alarak pozitivist bakış açısına yaklaşmış. Hatta yine çocukken Fransa'dan biyoloji modelleri koleksiyonu getirmiş ve o zamanın en modern ekipmanlarla bir fizik ve kimya laboratuvarı kurmuş evinde. Materyalist fikriyat, sosyal darvinizm, pozitivizm akımlarıyla da çok genç yaşta tanışmış bir şahsiyetle karşı karşıyayız. Elbette bu bakış açısı her zaman bu sonucu vermez ama Prens Sabahattin'de ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin dünyanın tümüne ilgi ve sevgi duyma şeklinde, şefkat duyma şeklinde bir hissiyat beslemiş. Hayvanları çok severmiş. Hatta ömrü boyunca hiçbir zaman et yememiş. Tamamen bitkisel gıdalarla beslenmiş. Bu genç adam babasının Osmanlı ne diyelim iktidar mücadelesi içerisinde çoğu zaman ne diyelim haksız yere ithamlarla maruz kalması yüzünden gençliğinin çok erken döneminde yurt dışında gitmek zorunda kalacak. Nedir olay? 2. Abdülhamit'in çok yakın bir arkadaşı olmasına rağmen Mahmut Celaleddin Paşa, Abdülhamit'in selefi 5. Murat'ı tekrar tahta çıkarmak isteyenlerin düzenlediği Çırağan baskınına adı karıştığı gerekçesiyle Adliye Nazırlığı görevinden alınınca önce oğulları Mehmet Sabahattin ve Ahmet Lütfullah'ın eğitimiyle ilgilenmeye hasretmiş kendini. Ancak Bağdat demir yolu imtiyazının Almanlara verilmesi olayında İngilizlerden komisyon alarak bu işi İngilizlere verdirtmek için padişah nezdinde lobi yaptığı iddiaları ile yeniden ithama uğramış. Bunun üzerine başına bir iş gelmesinden korkarak 14 Aralık 1899'da oğulları Mehmet Sabahattin ve Ahmet Lütfullah'ı alarak karısını geride bırakarak Fransa'ya kaçmış. Önce Paris'e gitmiş, oradan Cenevre'ye, sonra Kahire'ye, Kahire'den Korfu'ya, Korfu'dan tekrar Paris'e derken nihayet vefat ettiği Brüksel yakınlarındaki Ukle ya da nasıl okunuyor kestiremedim ama Ukle Banliyosu'na yerleşmiş. 1899'da 22 22 yaşında, özür dilerim, 20 yaşında Prens Sabahattin. Biraz önce andığım Jön Türklerin 1. Kongresi 1902'de yapıldığında 23 yaşında. Yani çok erken yaşta siyasi açıdan çok önemli bir göreve getirilmiş. Bu kongrenin de ilginç bir hikayesi var. Paris Polis Müdürü Osmanlı Sefaretinin baskısıyla Jön Türklerin bu toplantıyı yapmasını engellemeye çalışmış önce. Ancak Prens Sabahattin babası aracılığıyla o sırada doktor ve gazeteci olan George Benjamin Clemenceau'ya başvurmuş ki Clemenceau 1906-1909 ve 1917-1920 tarihleri arasında Fransa Başbakanı olarak görev yapacak bir şahsiyet. Clemenceau'nun polis müdürünü azarlaması üzerine takibattan vazgeçmiş Fransız emniyeti, öyle diyelim, ve Jön Türkler bu buluşmayı gerçekleştirebilmişler. Bu kongre 4 ve 9 Şubat 1902 tarihleri arasında toplanmıştı. Prens Sabahattin o tarihte 23 yaşında. İtaatçıların öncülü olan bu Jön Türk kadrosuyla Paris'te yakınlaşmış. Bu kongreye katılımını sağlayacak herhangi bir politik faaliyeti var mı diye merak edebilirsiniz. 1901 yılında kardeşi Ahmet Lütfullah ile birlikte kaleme aldıkları Umum Osmanlı Vatandaşlarımıza başlıklı bir bildiri ile takdim olmuşlar bence. 1 Ocak 1901 tarihli Osmanlı Dergisi'nin 81. sayısında yayımlanan bu bildiride Sabahattin Bey ve Lütfullah Bey amaçlarını sadeleştirilmiş dille şöyle aktarıyorlardı. Amacımız esasen çıkarları bir olduğu halde birbirinden ayrı oldukları için telafisi mümkün olmayan bir felakete uğrayan Türk, Arap, Arnavut, Ermeni, Makedonyalı, Rum, Kürt, Musevi ve diğer vatandaşlarımızın kuvvetlerini bir araya toplamak ve bu surette bugünkü kötü gidişi dur demek ve yarınki adil hükümet sisteminin temellerini inşa etmek diyorlar. Bu bildiride böyle Osmanlı tebaasının isim isim sayılması Prens Sabahattin düşüncesinin o çoğulluğuna son derece uygun. Bu yaklaşımın İttihat Terakki'nin diğer üyeleri tarafından böyle net bir şekilde dile getirilmediğini biliyoruz. Onlar da elbette kurucular arasında Kürtler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler olmasına rağmen o kesimlerle ilişkileri hep pragmatik nedenlerle olmuş, makyavelist amaçlarla olmuş ve ilk fırsatta da onlarla, gayrimüslim unsurlarla ilişkiyi kesmişlerdi bildiğiniz üzere. Prens Sabahattin 1902 Paris Kongresi'nde başkanlığa seçilmesini sadece elbette bu bildiride dile gelen fikirleri ile değil, Paris'te yakın temas içerisine girdiği Le Play adlı sosyoloğun, ki o tarihte yaşamıyor artık, onun ekolünden gelen sosyologlarla kurduğu yakın ilişkilere de borçlu. Yani Ahmet Rıza Bey de 18 yıl kadar sürgünde yaşadığı için son derece itibarlı bir sürgündür ama onun ilişkileri daha çok Auguste Comte ekolüyle olmuştur. Prens Sabahattin ise Le Play ve de Moulin adlı bir başka sosyolog sayesinde özellikle Anglo-Sakson modeline yakınlık duymuş. Ve İngiliz sisteminin kraliyet olmasına rağmen demokratik teamülleri, işte yazılı bir anayasası olmadığı halde son derece işler bir anayasal monarşi olmasından çok etkilenmiş bir şahsiyet. Benim bu sohbetin başında söylediğim sözlere benzer sözleri Prens Sabahattin de ediyor. Diyor ki mesele parlamentonun olması, işte parlamentoda şu kadar vekilin seçilmesi, işte orada yapılan tartışmalar falan değildir. Bunlar hep yapılır, edilir ama hiçbiri İngiltere'deki gibi gerçekten demokratik bir ortam doğurmaz diyor. Bu İngiliz hayranlığı, Anglo-Sakson hayranlığı ileride onun aleyhine kullanılacak bir husus olacak. Kendisi İngiliz perest, İngilizlerin adamı, hatta ajanı diye suçlanacak. Elbette bunu yapanların İttihat Terakkiciler olduğunu anlamışsınızdır. 1902 ayrımından sonra Prens Sabahattin'in hayatında ailevi bir trajedi de oluyor. Trajedi demeyelim de bir kayıp yaşanıyor. Babası Mahmut Celaleddin Paşa 48 yaşında olmasına rağmen son 3 yılı siyasi baskılar, mali sıkıntılar yüzünden çok azap içinde geçmiş bir hayatta daha fazla tutunamıyor. Üremiden öldüğü söyleniyor ama bazıları da işte dayanamadı kalbi bu ızdıraba diye tarif ediyor. 1903'te ölmesine rağmen cenazesi çok sonra götürülecek İstanbul'a. Oraya geçmeden önce Prens Sabahattin hareketinin partileşme macerasına dair birkaç da söz edeyim. Prens Sabahattin ve kardeşi Lütfullah Efendi gayrimüslim azınlıklarca da desteklenen bir hareket olarak 1906 yılında Teşebbüs-ü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti adıyla bağımsız bir örgütlenmeye gidecekler. Ahmet Rıza ve Doktor Nazım'ın başını çektiği merkeziyetçiler ise Terakki ve İttihat Cemiyeti adıyla yollarına devam edecekler. 1906 yılında Selanik'te de bir başka örgütlenme ortaya çıkıyor. Bu da geleceğin Talat ve Cemal Paşaları, Rahmi Bey'i, Mithat Şükrüsü, İsmail Can Bulat'ı gibi radikal unsurların kurduğu Osmanlı Hürriyet Cemiyeti. 27 Eylül 1907'de bu radikal örgütle Paris'teki entelektüel örgüt Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adı altında birleşecek. Daha sonra kısaca İttihat ve Terakki Cemiyeti diye tanınacak bu örgüt birleşmeden sonra entelektüel niteliğini kaybederek komitacılığa evrilecek. Bu otoriter yönelimde ve elbette onunla paralel giden Türkçülük akımı da gayrimüslim üyelerin örgütle ilişkilerini adım adım kesmelerine neden olacak. Konumuz İttihat ve Terakki değil. Tekrar Prens Sabahattin hareketine dönelim. Prens Sabahattin bu cemiyeti kuruyor ama o dönemde ondan etkilenerek örgütlenen pek çok gizli cemiyetler var. Bunların etkisiyle ikinci meşrutiyete giden yolda önemli bir olay olarak kaydedilmiş olan 1907 Erzurum ayaklanması da etkili oldukları düşünülür. Teşebbüs-ü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti'nin üyelerinin bu Erzurum ayaklanması da bazı kişiler tarafından ikinci meşrutiyetin ilanının aslında bir devrim olduğuna da delil gibi anlatılır. Aslında çok önemli bir olay değil ama valinin görevden alınmasını ve bazı vergilerin kaldırılmasını isteyen halk sultana iki kez telgraf çekiyor ve telgrafhaneyi kuşatıyorlar. 20 gün boyunca süren olaylar sonunda 2. Abdülhamit halkın isteklerine boyun eğmek zorunda kalıyor ve işte valiyi falan görevden alıyor. Bu da Prens Sabahattin'in perde arkasından etkili olduğu bir olay olarak literatüre geçiyor. Ayrıca Prens Sabahattinciler Erzurum'da, İstanbul'da, Trabzon'da, İzmir'de, Şam'da ve Antalya'da Teşebbüs-ü Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti şubeleri açıyorlar. Cemiyetlerin programları Prens Sabahattin'in düşüncelerinden oluşuyor. 1907 yılının son günlerinde 27 Aralık'ta Ahmet Rıza, Prens Sabahattin ve Ermeni Malumyan'ın ortak başkanlığında 2. Jöntürk kongresi toplanacak. Bu kongrenin toplanmasını talep edenler de Ermeniler. Fakat ilk kongredekine benzer tartışmalar yüzünden birliktelik sağlanamayacak. O yılın işte 1908'in 23 Haziran'dan itibaren başlayan çeşitli olaylarla burada tek tek saymayacağım. Sonuçta 23 Temmuz 1908'de Abdülhamit'e ikinci kez meşrutiyet ilan ettirilecek. Bu tarihten sonra Prens Sabahattin babasının cenazesini getirmek bahanesiyle İstanbul'a gelecek. Cenaze töreni çok görkemli olacak. Pek çok grup işte törene katılacak. Bunlar arasında gayrimüslim cemaatleri de var. Onların temsilcileri de var. Prens Sabahattin de onlara iade-i ziyarette bulununca zaten adı gayrimüslim dostuna, İngiliz ajanına çıkmışken bir kat daha yoğunlaşacak dedikodular. İşte gazetelerde Prens Sabahattin Patiğin elini öptüğü falan gibi haberler boy gösterecek o tarihte. 1908'in Aralık ayında 17 Aralık'ında 2. Abdülhamit'in katıldığı oturumla meclisi mebusan tekrar açılıyor bildiğiniz üzere. Bu meclise daha önceden İttihat Terakki fırkasının işte örgütlediği, ikinci seçmenlerin belirlediği çeşitli mebuslar katılıyor. 340 ila 503 arasındaki işte oyla çeşitli itaatçıların doldurduğu bu mecliste tek tük muhalif de var. Mithat Paşazade, Ali Haydar gibi, Ali Kemal gibi, Sadrazam Kamil Paşa, Mizancı Murat ve Prens Sabahattin gibi. Prens Sabahattin aslında aday da olmamış fakat onun hilafına veya gıyabında özür dilerim 18 oy verilmiş kendisine. Çok düşük bir oy ama yine de ilk kez bir meclis üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Meşrutiyetin ilanından sonra Prens Sabahattin'in ekibiyle İttihat Terakki'nin birleştiği iddia ediliyor ama bu çok net bir bilgi değil. Fakat Sabahattin Bey'in arkadaşlarının Ahrar Fırkası'nı kurduğunu biliyoruz. Ahrar Fırkası Prens Sabahattin'i başkanlığa getirmek istiyor ama kabul etmiyor ve parti başkanlığı boş bırakılıyor. Kendisi de ileriki yıllarda bu partiyle ilişkisini hep inkar edecek. Hatta biz ne İttihat Terakki'ye ne başka fırkaya ne hiçbir kuvvetle hiçbir kimseye rakip veya düşman olmadık olamayız. Gizli veya aleni hiçbir siyasi heyete de mensup değiliz diyecek. Ancak partinin yayın organı Osmanlı Gazetesi'nin Prens Sabahattin'in süt kardeşi Ahmet Fazlı tarafından kurulmuş olması, Prens Sabahattin'in parasıyla finanse edilmesi, inkarı inanılır kılmıyor maalesef. Bu inkarın tabii temel nedenlerinden biri özellikle Rum cemaatinin İttihat Terakki Partisi karşıtı olarak işte Ahrar Fırkası'na yaklaşması, Prens Sabahattin'in de yıllardır kendisine yönelik karalama kampanyalarının yarattığı yılgınlıkla muhtemelen Ahrar dışında görünmeye çalışması olabilir. Ardından biliyorsunuz meşhur 31 Mart vakası yaşanacak. Volkan Gazetesi ve İttihadı Muhammedi Cemiyeti'nin kışkırtmalarıyla 5 Nisan'da İstanbul Vekili için yapılan bölgesel seçimi İttihat ve Terakki üyesi Rıfat Paşa kazanınca muhalefet bu seçimin hileli olduğunu öne sürecek. 6 Nisan'da Bosna ve Hersek'in Avusturya'ya bırakılmasını oylayan Meclis-i Mebusan'da gizli oylamayla bu durumun kabul edilmesi, aynı gün Serbestlik Gazetesi başyazarı Hasan Fehmi Bey'in Galata Köprüsü'nde suikaste uğraması derken Hasan Fehmi Bey'in cenaze töreninde galeyana gelen halkın ve onlara katılan çeşitli unsurların etkisi ile 13 Nisan günü ki 31 Mart'a tekabül ediyor miladi takvimde Taşkışla'daki 4. Avcı taburu askerlerinin ayaklanıp Meclis-i Mebusan önünde toplanmaya başlamasıyla patlak veren bu olaya Prens Sabahattincilerin Ahrar Fırkası'nın da katkıda bulunduğu iddia edilir. Hiçbir zaman bu ortaya net olarak çıkmamıştır ama işte Kıbrıslı Kamil Paşa sadrazam, onun ahrarcı olması vesaire gibi nedenlerle bu ilişki çeşitli başka emarelerle kurulur. 31 Mart'ı bir başka zaman uzun uzun anlatırız, burada derinleşmeyeyim. Onun dışında Prens Sabahattin 11 Haziran 1913 tarihinde suikaste uğrayan, bu 31 Mart olayını bastıran hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'ya yönelik suikastle de ilişkilendirilir. Özellikle sekreteri Saffet Lütfi Bey'in suikastçilerle yakın ilişkisinden hareketle sonunda İttihat-ı Terakki hem Prens Sabahattincileri hem de diğer muhalifleri Sinop'a sürecekler. Bir kısmını yargılayıp idam edecekler. Bir kısmını gıyaplarında idama mahkum edecekler ki bunlardan biri Prens Sabahattin. Kendisi tebdili kıyafet ile İngilizlerin yardımıyla tekrar Paris'e kaçmıştır bu suikastten sonra. Ve Paris'te Le Temps gazetesinde yayımladığı bir yazı ile Mahmut Şevket Paşa suikastiyle ne madden ne manen hiçbir ilişkisinin olmadığını açıklamıştır. Kendisini İttihat-ı Terakki'nin haksız yere idama mahkum ettirdiğini belirtmiştir. Ancak elbette bunu bu konuda ikna edememiştir o zaman kamuoyunu. Fakat yıllar sonra Mahmut Şevket Paşa suikastı ile hakikaten o grupların ilgisinin olmadığı, aksine belki de iddiaçıların özellikle kışkırttığını falan söyleyenler var. Çok yani net değil bu suikastin arka planı. Prens Sabahattin İstanbul'a tekrar ancak 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nden sonra gelebildi. Ancak özellikle Trabzon vilayetinde eskiden beri Prens Sabahattin'in ademi merkeziyetçi görüşlerinden etkilenen bir eşraf grubu vardı ki bunlar 10 Şubat 1919'da İttihatçı eşraf tarafından kurulan Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti'nin faaliyetlerine muhalefet etmek için iki kişilik bir temsilci heyetini Fransa'ya göndermişlerdi. 5 kişilik bir heyeti de İstanbul'a göndermişlerdi. Dahası 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplanan Erzurum Kongresi ne gelen Trabzon delegelerin özellikle ademi merkeziyetçi görüşten kişilerdi. Bunlar iddiaçıların temsilcisi olduğunu düşündükleri Mustafa Kemal'e özel olarak muhalefet ettiler. Hatta İbrahim Hamdi adlı Trabzon delegesi askerlikten istifa ettiği halde kongreye askerlik üniforması ve padişah yaverliği kordonuyla gelen Mustafa Kemal'i yüksek sesle eleştirdi. Paşa, askerlik elbisesiyle kongreyi etkilemeye çalışıyorsunuz. Bundan böyle sivil gelmenizi rica ederim dedi. Mustafa Kemal de henüz liderliğini ilan etmediği bu dönemde buna itiraz etmek bir yana, ertesi gün hakikaten sivil giysilerle geldi kongreye. Ancak Mustafa Kemal kongrede 56 delegenin 38'inin oyuyla başkanlığa seçildikten sonra bile Trabzon vilayetinin bu Sabahattinci delegeleri İbrahim Hamdi, Ali Naci, Ömer Feyzi, Hüseyin Abanozoğlu ve Yusuf Ziya kendisinden başkanlıktan çekilmesini isteyecek kadar sert bir tutum içinde idiler. Dahası bu delegeler Doğu vilayetleri için 22 maddelik bir özellik planı sundular kongreye. Üstüne de Mustafa Kemal'in kongre tarafından heyeti temsili üyeliğine seçildiğini gösteren kapanış tutanağını imzalamayı reddettiler. Sonunda tabii ipler öylesine gerilmişti ki Trabzon'a dönüşte Erzurum Kongresi'nin kararlarına ateş püsküren ve memleketin eski iddiaçların elinde yeni bir felakete sürüklenmekte olduğunu söyleyen Ömer Fevzi, Mustafa Kemal'in has adamlarından deli lakaplı Halit Bey tarafından takibe alındığı, daha doğrusu böyle olduğunu söyledi Ömer Fevzi Bey. Ona göre Kazım Karabekir'in emriyle kendisini susturmak için Erzurum'a götürmeyi planlamıştı Halit Bey. O da canını kurtarmak için İstanbul'a sığınmıştı. Dahası bu Trabzon'daki Prens Sabahattinci grup Aralık 1919'da İstanbul'da da bir cemiyet oluşturdular. Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti adıyla ve davalarını anlatmak üzere Paris konferansına temsilci göndermeyi kararlaştırdılar. Amaçları Trabzon Havalisi'ndeki Rumlarla birlikte özel bir Trabzon kurmaktı. Türk tarafındaki bu gerilimlerden iyice umutlanan Trabzon'daki Rum metropolit Hrisantos, Türklerle Pontuslu Rumların ayrı bir federasyon kurması için taraflar arasında mekik dokumaya başladı. Ancak bu sırada Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti Büyük Ermenistan önerisine karşı Rumlarla bir uzlaşmaya varmak üzere Giresun'da oturan Gümüşhane Metropoliti Lavrentios'la da temasa geçti. Bu durum Hrisantos'u kuşkulandırdı ve yönünü tamamen Anadolu hareketine çevirmesine neden oldu. Hrisantos'un ilk işi Mustafa Kemal ile İstanbul arasındaki bağlantıyı kuran Ahmet İzzet Paşa ile bir protokol imzalamak oldu. Buna göre bölgedeki kilise ve Rum okullarının statüsü olduğu gibi korunacak, özel hukuk özelliği, muhtariyeti garanti edilecek, idare mahkemeleri ortaklaşa oluşturulacak, yerel meclislerde ve jandarmada iki topluluğa eşit pay verilecek, Rumca ikinci resmi dil olarak tanınacaktı. Hrisantos bu metnin bir kopyasını Sivas'taki heyeti temsiliyeye ulaştırmak üzere iddiaçların önde gelenlerinden Kara Vasıf Bey'e de vermişti. Ancak attığı adımlar Yunan milliyetçiliğinin o dönemki en önemli lideri Venizelos tarafından onaylanmadığı için de ardını getiremedi. Bütün bu gelişmelerin arkasında Trabzon'daki Prens Sabahattinci Eşraf'ın etkisi, rolü, desteği vardı. Mustafa Kemal elbette bunu hiç unutmadı ve gücünü sağlamlaştırdıktan sonra, statüsünü, durumunu, liderliğini sağlamlaştırdıktan sonra ilk iş olarak Trabzon muhalefetini tarumar etti, ezdi. O Ademi merkeziyetçi bütün unsurları sindirdi. Kimisi suikaste kurban gitti, kimisi kaçtı İstanbul'a ve kimisi de tabiyetini ilan etti. Mustafa Kemal'in önünde bir anlamda diz çöktüler. Bu hakikaten başlı başına anlatılacak özel bir konu. Trabzon muhalefeti ve onun nasıl sonlandığı, özellikle Topal Osman'ın Ali Şükrü Bey'e yönelik cinayeti, onun arkasından ele geçirilip ayağından sallandırılması ve cenazesinin Giresun'a gönderilmesi sırasında bu Trabzon'daki Prens Sabahattinci ekiple Mustafa Kemal'in etrafında toplamış iddiaçılar arasındaki bilek güreşi hakikaten önemli bir konu. Hani belki merak edersiniz neler oldu, neler geldi başlarına diye birkaç örnek vereyim. İbrahim Hamdi, o hani üniformayla gelmeyin sivil gelin diyen, bir zamanlar üniversite tahsilini yaptı, İngiltere'ye kaçmak zorunda bırakıldı. Bir başka muhalif Servet Hacı Salihoğlu Trabzon'dan Samsun'a göç etmek zorunda kaldı. Meclise katılmayı kabul eden İzzet Eyüboğlu 6 Mayıs 1920'de Samsun Çarşamba yolu üzerinde yanında Gümüşhane mebusu Ziya Bey ile suikaste kurban gitti. Mustafa Kemal'in hışmından kurtulan tek Trabzonlu muhalif, yani Prens Sabahattinci, Erzurum dönüşünde meclis seçimlerinin yapılması halinde İngilizlerin Trabzon'u işgal edecekleri endişesi ile Trabzon'da seçimlerin yapılmayacağını bir telgraf ile Mustafa Kemal'e bildiren Hamit Bey oldu. Birinci mecliste Trabzon mebusu olarak yer alan Hamit Bey, kendisini Mustafa Kemal'e affettirerek 1920'de 9 ay kadar Trabzon valiliği yapmış. Ardından Trabzon gibi özerklik peşinde koşan Erzurum'u yola getirmek için de Erzurum valiliğine atanmıştı. Ancak milli mücadele yıllarında bu özerklik fikriyatı Mustafa Kemal tarafından da elverişli bir araç olarak görüldü ki Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 23 maddesinden 14 maddesi yerel yönetimlere ve onların özerkliğine, muhtariyetine dair maddelere hasredilmişti. Öyle bir kanundur ki bu, bugün pek çok demokrasi aşığı ve özellikle Kürt siyasetinden olan kişiler sık sık örnek bir anayasa olarak 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na atıfta bulunurlar. Çok kısa ömürlü olmuştur halbuki bu kanun. Zaten çifte anayasalı bir dönem gibi garip bir dönemdir o tarihler. 1876 Kanunu Esasisi de yürürlüktedir. 21 kanunu bir anlamda hem Bolşevik devriminden etkilenen Anadolu'daki sosyalist, komünist çevrelere bir sus payı olmuştur. Hem de o tarihte İngilizlerin etkisiyle özellikle kendi yollarını çizmeye eğilimli olan Kürt çevrelerini Mustafa Kemal'in etrafında ki kadroya bağlamak için bir araç olarak görülmüştür. Bu etki 1924 Kasım'ında kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programında da karşımıza çıkar. Fırka idari ademi merkeziyetçiliği benimser ifadesiyle özellikle eğitim faaliyetlerinin vilayetlere bırakılacağı vaat edilmiştir. Ama biliyorsunuz ki bu fırkanın ömrü çok kısa olacak. Daha hiçbir seçime falan katılamadan 3 Haziran 1925 tarihinde birkaç ay önce patlak veren Şeyh Said isyanı ile ilişkilendirilerek kapatılacaktır. Bu kapatma eyleminin arifesinde yürürlüğe girmiş olan 1924 Anayasası ise artık muhtariyet, özerklik, otonomi gibi hiçbir kavramın vaadin yer almadığı tam anlamıyla sıkı merkeziyetçi bir anayasa olacaktır. Biliyorsunuz bu anayasa ile tekçi anlayış artık anayasal bir hüküm haline gelir. Herkes Türktür, resmidir, Türkçedir, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi millettir. Yani Türk milletidir. Yargı hakkı bile Türk milleti adına kullanılır. Bir gün özel olarak 1924 Anayasası'nın nasıl hazırlandığını, o maddelerin nasıl tartışmalardan sonra kabul edildiğini anlatmak isterim size. Özellikle Türk vatandaşlığını tanımlayan 88. maddesi ile etkileri günümüze dek süren bir anayasadır bu. 1961 Anayasası en özgürlükçü anayasa olarak tanınır, bilinir bizde. Anayasanın Cumhuriyet'in niteliklerini içeren ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına dayalı, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu ifade edilmiştir. Ancak hem bu ikinci madde hem de Türkiye Devleti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğunu içeren üçüncü maddesini birlikte değerlendirdiğimizde 1961 Anayasası'nda da üniter devlete, merkezi yetkilerin güçlendirildiği bir devlete atıf yapıldığını gayet rahat söyleyebiliriz. Gerçi 61 Anayasası mahalli idarelere dair maddeler de içerir ama bütün hepsini bir başlık altında toplayan o ülkesi ve milletiyle bütün bölünmez bütünlüğü maddesidir ki 1982 Anayasası elbette tam bir darbe anayasası olarak ki bir önceki de darbe anayasasıydı ama 82 Anayasası'na göre çok daha özgürlük alanlarını genişleten bir anayasaydı. 82 Anayasası ile birlikte idarenin kuruluşu kenar başlığı altında merkezi idare ve mahalli idareler meselesi ele alınmakla birlikte ve merkezi yönetimle ilgili düzenlemeler çok kısa, yerel yönetimle ilgili düzenlemeler oldukça uzun olduğu halde hiçbir zaman özgürlükçü kesimleri tatmin edecek bir muhtariyet, özellik, otonomi kapısı açmamıştır. Türkiye 1988 yılında Avrupa Birliği'nin bu alanlarda bazı sorumluluklar da yükleyen bir şartına imza atmıştır ama oraya da çekinceler koyarak imza atmıştır. Sözün özü, Prens Sabahattin düşüncesi bütün kısıtlarına rağmen, yani siyasi ademi merkeziyetçiliği değil, idari ademi merkeziyetçiliği önermesine ve bunun yanında da teşebbüsü şahsi gibi, yani özel teşebbüs gibi onun merkeziyetçiliği pekiştirdiğini düşündüğü cemaatçiliğe karşı bir panzehir olarak düşündüğü bireyciliği ve onu sarmalayacak olan ekonomik ve sosyal ve kültürel hayatı aslında kapitalist bir üretim sistemine bağladığını düşündürmesi yüzünden pek çok kesim tarafından şiddetle eleştirilmekle birlikte bu topraklarda karşımıza çıkabilecek en liberal görüş olarak nitelenebilir. Dediğim gibi Osmanlı Devleti'nin klasik dönemlerinde imparatorluğun gereği olarak alan açılan o özerk yerel yönetimler Tanzimat'la birlikte merkezileşmenin sultası altına girmiş. Bu merkezileşme 2. Abdülhamit döneminde istibdat rejimi adı altında iyice koyulaşmış. Ancak Abdülhamit'e karşı muhalefet eden gruplar arasında da taraftar bulamamış. Prens Sabahattin Abdülhamit'e karşıyken daha sonra itaatçılara karşı bir pozisyona savrulmuş. Milli mücadele döneminde ademi merkeziyetçilik görüşü Mustafa Kemal'in etrafında toplanan kadrolar tarafından araçsallaştırılmış ama sonunda merkeziyetçilik, otoriterlik galip gelmiş ve bize bunun mirası da bugün demokrasiden yoksun bir cumhuriyet rejimi olmuş. Evet, bir başka programda buluşmak üzere burada noktayı koyalım.